TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Fethi Gürbüz, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak. Ve zordur, nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Kar gibi örtün üstünü, içinde tüm çiçekler birer birer. Uykusuzluğundan belli, kafanda birikintiler teker teker döküldüler. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Yaşamak dop doluydu, akan pınarlar gibi. İnanmayanlar beklediler, umutlarını borç verdin. Cebinde hiç kalmadı, dostların anlamadılar. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz.
Müzik engel dinlemez.
müzik yazarı Profesör Sayın Önder Kütahyalı bugün yine bizimle birlikte. Sevgili dinleyiciler, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz.
Böyle 15 günde bir sizinle buluşmak bu köşede çok mutluluk veriyor.
Bizim için de aynı duygular geçerli Sayın Kütahyalı. Bir de tabii bizim ayrıca heyecanımız da söz konusu. Kiminle karşılaşacağız merak ediyoruz. Müzikte inanamadığımız
şeyler,
güzelliklerle, o notalarla büyülenmek ayrı bir tat veriyor yaşamımıza.
Gerçekten bu köşenin başlığı çok güzel. Müzik engel tanımıyor. Yani müziğin karşısına bir takım engeller çıkıyor.
Hı hı.
Ama müzikçi onları saf dışı bırakıyor. Nitekim bu köşede, yani bugün bir yapıttan söz edeceğim. Fransız besteci Maurice Ravel'in sol el piyano konçertosu.
Evet.
Yani niçin sol el? Sadece sol elle çalınıyor konçerto. Nedeni de şu: Ravel bunu Avusturyalı bir piyanist arkadaşı Paul Wittgenstein için yazdı. Paul Wittgenstein 1887 ile 1961 arasında yaşamış bir piyanist. Belki fazla ünlü bir piyanist değildi. Yani adını ben örneğin pek duymamıştım. Ama Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde, savaş sırasında bir çarpışmada sağ kolunu kaybeder. Tek kollu kalır. Ama işte müzik engel tanımaz dedik ya, der ki ben kendimi yalnızca sol el ile çalan bir piyanist olarak yetiştireyim. Öyle bir teknik geliştirir ki çaldığı zaman iki elle çalıyormuş gibi bir şey bırakıyor, tını bırakıyor çaldığı müzik.
Bütün eserlerde hakimiyeti söz konusu.
Evet. Hatta bunu gören arkadaşları, dostları, örneğin Sergei Rachmaninov, Florian Schmidt, Richard Strauss, bunun için özel yapıtlar besteliyorlar veya bazı yapıtlarını sol ele aranje ediyorlar.
Evet.
Ravel de 1931'de bu ünlü sol el piyano konçertosunu yazıyor. Ve Wittgenstein onu 1932'de çalıyor. Ama daha sonra orkestrasyon açısından Ravel'den bazı istekleri oluyor. Ravel onları da yerine getiriyor. 1937'de yapıt bugün dinlediğimiz biçimine kavuşuyor. Ravel bu konçertoyu aynı zamanda iki piyano içinde düzenlemiş. Yani biri sol elde çalıyor, eşlikçi de normal orkestra kısmını piyanoda çalıyor. Benim çok hoşuma giden şey, bir takım piyanistler dünyada, şimdi dinleyeceğiniz örnekte olduğu gibi, bu konçertoyu çok sevdikleri için engelli olmayı kabul ediyorlar geçici olarak. Yani sağ elini dizine koyuyor piyanist.
Evet.
Yapıtı seslendiriyor. Bizde örneğin Selçuk Gündemir, o zamanki soyadı Armaner'di, bizim hocamızdı. Önce o çaldı benim hatırladığım kadarıyla. Belki Mithat Fenmen de çalmış olabilir. Genç kuşaklar, ya sonraki kuşaklar diyeyim artık, İdil Biret çaldı. Hüseyin Sermet çaldı. Şimdi Toros Can çalacakmış, çalışıyormuş konçertoya. Bu konçertonun bir özelliği de, sözü biraz fazla uzattım galiba.
Hayır, estağfurullah.
Ravel'in böyle dünyadaki bir takım halk müziklerine veya müzik tarzlarına meraklı olan Ravel'in bu konçertoda da caza duyduğu merakı yansıtmasıdır. Biz konçertodan ikinci bölümü Allegro'yu dinleyeceğiz. Çok güzel bir caz temasıyla başlıyor konçerto. Ardından çocuksu bir Fransız halk şarkısı duyuluyor orkestradan ve piyanodan. Daha sonra birinci bölümdeki temayı fagot solo olarak çalmaya başlıyor. Ve Ravel bu temayla ikinci bölümde, bizim dinleyeceğimiz bölümdeki, dinlediğimiz bölümdeki caz temasıyla birleştiriyor. Ve böylece çok renkli, güzel bir müzik çalıyor, ortaya konuyor. Sergei'yi affedersiniz, not almamışım, şeyi unuttum, çalan piyanistin adını.
Evet. Biz yavaş yavaş Gavrilo.
Gavrilo, ha. Çok teşekkür ederim. Evet. Sergei Gavrilo çalıyor. Simon Rattle yönetimindeki London Senfoni Orkestrası da kendisine eşlik ediyor. Dinleyelim efendim.
Evet, müziğe başlamadan Vakıflar Haftası da başlıyor. Onu da kutlayalım dinleyicilerimize ve bu sözcükler notalarla buluşsun. Teşekkür evet, ediyoruz efendim. Bu hafta da bizimle birlikte olduğunuz için.
Rica ederim
yine
efendim.
Yine karşılaşmak diliğiyle
İnşallah.
Engelli
İnşallah.
Koşuda Sakatlar Haftası başlıyor. Özür diliyorum, düzeltiyorum hemen.
Sakatlar Haftası. Efendim.
Evet. Müzik geliyor sevgili dinleyiciler sizin için. Sevgili dinleyiciler, engellilere yönelik birçok dernek, vakıf, kurum ve kuruluş söz konusu. Sayıları gittikçe de artıyor. Toplumda engellinin varlığı konusunda farkındalık yaratma adına bu sevindirici bir gelişme şüphesiz. Ama yalnızca kurulmuş olmak yetmiyor. Engellinin sesini duyurmak, onu gün ışığına çıkarmak, eğitimini sağlamak, yasal haklarını korumak ve ona iş imkanı yaratmak adına bilinçli olarak çalışmak gerekiyor. İşte bu konuda üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiren bir derneği tanıtmak istiyoruz size. Türkiye Sakatlar Derneği. Kuruluş öyküsünü, faaliyetlerini ve hedeflerini öğrenmek adına dernek başkanı Sayın Şükrü Boyraz telefon attığımızda. Merhaba Sayın Boyraz.
Alo.
Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Sizinle birlikte olmak bizim için onur verici Sayın Boyraz.
Çok teşekkür ederim. Sizlere ve bütün TRT İzmir Radyosu dinleyicilerine iyi günler diliyorum.
Sakatlar Derneği'nin kuruluş öyküsünden söz eder misiniz lütfen?
Türkiye Sakatlar Derneği 1960 yılında İstanbul'da kuruldu. Tabii evveliyatı 1958'lere dayanır.
Evet.
Türkiye genelinde, üzülerek söylüyorum, İzmir'de şubemiz yok ama Türkiye genelinde 70 tane şubesi olan, kamu yararına çalışan, sakat hakları konusunda mücadele eden bir dernek. Ve bu dernek tabii Türkiye'deki bugün var olan federasyonlar ve konfederasyonlar ve değişik derneklerin hemen hemen temel taşı diyebiliriz.
Temel amaçlar arasında elbette sakatlarla ilgili çalışmalar yapmak var ama başka hangi çalışmaları sayabiliriz, hangi amaçları sayabiliriz Sayın
Şimdi
Boyraz?
Öncelikle şunu söylemek isterim. Türkiye'de gerçekten Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sakat hakları konusunda çıkarılmış olan birçok işte iş yasası, emeklilik yasası, otomobil yasası, ehliyet alma yasası ve sakat hakları konusunda çıkarılan birçok yasaların aslında imzası olan bir kurum. Ama tabii biz bunlarla yetinmeyip dünya ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde sakat insanların yaşam biçimlerini irdeleyerek Türkiye'de en iyisi hangi şekilde uygulanabiliyor, bu amaçla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daha çok böyle sakat insanları aciz gösterip böyle dilencilik konumundan değil de sakat insanların öndeki engelleri kaldırıp onları topluma kazandırmanın yollarını araştırmaktayız. Bu bağlamda daha çok çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yani sosyal hukuk anlayışı içerisinde, sosyal yapı içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet ilkeleri içerisinde bir işleme tabi tutmak zorundayız.
Bu amaçlar doğrultusunda ne gibi faaliyetleriniz var? Neler gerçekleştireceksiniz?
Tabii ki biz her geçen gün gelişmiş ülkelerde olan yenilikleri, Türkiye'deki eksiklikleri nasıl güncel hale getirebiliriz, bu anlamda çalışıyoruz. Türkiye'de bugün Türkiye'nin her yerinde yürüyüşler, sokak eylemleri ve haklarımızı arama mücadelesi anlamında çalışmalar yapmaktayız. Birçok şubelerimizde istihdama yönelik mesleki kurslar açılarak insanları topluma kazandırmanın yollarını aramaktayız. Örneğin Mardin'de takı tasarım atölyelerimiz var. Zonguldak şubemizde yine hem tekstil atölyemiz hem bilgisayar atölyemiz ve bu insanlarımızı mesleki anda rehabilite edip topluma kazandırmanın mücadelesi var. Daha çok insanlarımızı dört duvar arasında çıkarıp topluma kaynaştırmanın mücadelesi var.
Engellinin konumu ülkemizde nedir? Nasıl bir tablo görebiliriz? Neler anlatabilirsiniz bize
Tabii
Sayın Boyraz?
Engellerin konumu Türkiye'de çok iç açıcı değil. Her ne kadar ülkemizde zaman zaman siyaset meydanında ya da siyasiler kalkıp bir şeyler anlatsa da anlattıkları gibi değil. Halen engellilerin Türkiye'de engellenildiği bir gerçek. Yani sosyal hayata adaptasyonu olmadığı bir gerçek. Çünkü bugün toplu taşımayı kullanamıyoruz. Birçok illerimizde kullanamıyoruz. Yani Türkiye sadece İzmir, Ankara, İstanbul'dan öte değildir.
Evet.
Türkiye büyük bir coğrafyadır. Her geçen gün anayasa gereği ya da çıkarılan 2005 yılında çıkarılan özürler yasasında mimari engellerin ve ulaşım ve erişimin kaldırılmasıyla ilgili yasa çıkmasına rağmen her geçen gün belediyeler ulaşımı özelleştirerek adeta sakat insanları yine evlerine hapsetmektedirler. Çünkü özelleştirilen toplu taşıma sistemlerini biz kesinlikle kullanamıyoruz. Özelleştirilirken bizler göz ardı ediliyoruz. Dolayısıyla küçük ilçelerde, kasabalarda, köylerde ve birçok illerimizde maalesef toplu taşıma sistemlerini kullanamadığımız için şehri de kullanamıyoruz. Eğitim alanlarını kullanamıyoruz. Sosyal alanları kullanamıyoruz. Bugün sakat hakları konusunda işte çıkarılan evde bakım hizmetleri var. Ama maalesef Baltazar denilen bir yasayla, Baltazar yasası biliyorsunuz sakatlığı tespit eden, sakatlık derecesini ve sakatlık oranlarını tespit eden bir yasa.
Evet.
Türkiye'de bu yasa yapılırken kesinlikle ve hiçbir sivil toplum kuruluşlarına sorulmadan bugün her iki ayağı olmayan ya da bir ayağı bir gözü olmayan kişinin sakatlık derecesi %30-32'lere düşürüldü. Oysa Türkiye'de sakatlık kriteri %40 ve üstüdür. Peki bu durumda bu insan sakat mı sayılacak, sağlam mı sayılacak ve bütün sakat haklarından mahrum bırakılmaktadır. Yine geçtiğimiz günlerde 2022 sayılı yasa gereği sakat hakları konusunda alınan maaşlar vardı. Yani sakatla hiçbir sosyal güvencesi olmayan sakat arkadaşlarımızın 2022 sayılı yasa gereği almış oldukları paradan dolayı çok olabildiğince yaklaşık 37 bin kişi şu an icra ile karşı karşıya. Bunun bir sefere affedilmesiyle ilgili gerekli hükümete ve parlamentoya sunduğumuzda ama maalesef olumsuz bir cevapla karşılaştık. Yani bu suistimal edilmiştir anlayışıyla. Şimdi Türkiye'de şunu soruyorum. Okuma yazma oranı %4 olan, yani halen imzasını parmak basarak kullanan bir sakatlar toplumunun yasadan ne haberi olabilir? Nasıl bunu suistimal edebilir?
Evet. Sayın Boyraz, aslında bu soruyu sormaya korkuyorum işin açıkçası ama yurt dışında konumu, durumu nedir? Arada uçurum denebilecek bir fark söz konusu mu?
Tabii ki yurt dışında sakat insanlar bir sefer şunu kabul etmek lazım ki birinci sınıf insandır. Devlet orada her şeyi o insanlara göre kurgulamıştır ve her şeyi ona göre yapmıştır. Kesinlikle sakat insanların oradaki kullandığı sakatlığını kolaylaştıracak her türlü ortez, protez, cihaz ve tıbbi yardımcı cihazlarını bile devlet onlara bir sıraya koymuştur ve her hiç kimseye muhtaç etmeden şakır şakır evine gönderilerek ve bu insanları topluma kazandırmıştır. Bizde ise halen dün akşam gördük ekranlarda dilencilik modeliyle sakatın araç gerecini toplamaya çalışıyoruz. Bu bir sosyal devlete yakışmayacak bir harekettir. Yani biz hiçbirimiz kendi isteğimize sakatlanmadık. Bu ülkenin yanlış işleyişinin kurbanı olarak biz sakatlanmışsak, sosyal devlet benim tekrardan rehabilite ederek topluma kazandırma zorunluluğu vardır. Beni ona buna muhtaç etmeye diye bir lüksü olamaz.
Evet, temel sorun engelden çok biraz da engelli yakınının bilinçlenmesinde de yatıyor. Bu konuda engelli yakınlarına neler söylemek istersiniz?
Tabii ki ben söylemek istediğim olay şudur. Kesinlikle dilencilik modeli yapan dernekler değil ama ciddi anlamda sivil toplum kuruluşu görevi yapan kuruluşların altında mutlaka birleşilmeli ve burada örgütlenmeli, haklarını burada aramalarındadır. Yoksa bir evlerinde oturarak hiç kimsenin hiçbir hakkı verilmez. Mutlaka ve mutlaka ciddi şekilde örgütlenerek kendi haklarını almaları ve en azından aileleri sakat hakları konusunda bilgilenmeli ve bilinçlendirilmelidir bu anlamda. Ben şöyle de sizin aracınızla bir anons yapabilirim. Kaynak arayan her kişi, her vatandaş tsd.org.tr adresimizden bütün bilgilere ulaşabilir. Yine bu adreste bize iletişime geçip bize düşündükleri konuları ya da akla gelecekleri soruları konusundan cevap verebilirler. Bakın bugün her geçen gün sakat hakları konusunda bizim haklarımız budanmaktadır. Bugün vergi yasasına getirilen bir sürü zorluklar var. Yine toplu taşıma yasasında bir çıkmazın içerisindeyiz. Şehir yapılanmasında bir çıkmazın içerisindeyiz. Yani adeta sanki bir suç işlemiş gibi evimizde cezaevinde yaşamaktayız.
Evet.
Tüm bunları kırabilmenin tek yolu bilgilenmek, bilinçlenmek ve örgütlenmeden geçer. Benim engelli arkadaşlarıma ve engelli ailelerine şunu öneriyorum. Mutlaka ve mutlaka örgütlenmelisiniz ve kendi haklarınızı almalısınız. Hiç kimse size kapınızı vurarak bu senin hakkındır diye gelip vermeyecektir. Vermez, vermedi de bugüne
mücadele
kadar.
Etmek gerekiyor. Sayın Boyraz.
Mücadele edeceğiz. Yani her şeyden önce biz tüketici bir toplumdan uzaklaşıp üretici bir toplum olmak zorundayız. Bu hem ülkemiz için geçerli, hem ülkemizin kalkınması için çok önemli, hem de bizim insanca yaşamamız için çok önemli.
Sayın Boyraz, hemen yarın Engelliler Haftası başlıyor. Dernek olarak etkinlik programınızı paylaşır mısınız dinleyicilerimizle?
Tabii ki. Bizim Türkiye genelinde yarın saat 1'de Cumhuriyet anıtlarına çelen koyarak hazırlamış olduğumuz bu sorunlarımızı anlatan basın bültenlerimiz okunacak. İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanılarak Taksim anıtına kadar bir yürüyüşümüz var. Orada bir basın açıklaması yapacağız. Cumartesi günü ayın 12'si İstanbul'da Özgürlük Meydanı'nda, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir mitingimiz var. Yani bu sorunlarımızı tartışan bir serbest kürsümüz olacak. 5 saatlik bir süreyle burada İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin de destekleri var bize. Yani platformumuzu kuracak, ses düzenimizi kuracak. Halka, kamuoyuna kendimizi anlatmaya çalışacağız. Herkes, her ilde mutlaka bu tür faaliyetler arkadaşlarımız yapmalıdır. Artık sesimizi topluma duyurmanın zamanı geldi demiyorum, çoktan geçti. Ve bu konuyu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla mutlaka ve mutlaka ilk üretim müfredatında yer almalıyız diye düşünüyorum. Çünkü dünya ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde bu böyle. Nasıl ki ilk üretim okullarının ders müfredatında bir trafik ya da bir sağlık ya da bir din dersi mecburiyeti varsa, mutlaka ve mutlaka sakatlık ve sakatlığı önleyici gibi bir dersin olmasından yanayız. Çünkü bu çocuklar öyle veya böyle gelecekte ya ülkeyi idare eden kişiler olacak ya da bir herhangi bir nedenden dolayı sakatlanacak ya da ailelerinden biri sakatlanacak. En azından öyle bir boşluğa, öyle bir olayla karşılaştıkları zaman bilgi ve beceri sahibi olmaları lazım. Bu tabii temelden gelmesi gereken bir şey.
Evet, Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Sayın Şükrü Boyraz olarak mesajınızı almak istiyoruz. Lütfen.
Ben mesajım şu, mutlaka örgütlenmeliyiz ve mutlaka derneklerimizin içerisinde ciddi bir şekilde faaliyetlerimizi ve kendimizi kamuoyuna anlatmalıyız diye düşünüyorum. Tek yol örgütlenmekten geçer. Tüm arkadaşlarımı örgütlenmeye davet ediyorum. Yine burada internet adresimizi veriyorum. www.tsd.org.tr.
Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Yine karşılaşmak, paylaşmak dileğiyle Sayın Boyraz.
Ben çok teşekkür ediyorum TRT İzmir Radyosu'na ve oradaki bulunan tüm arkadaşlara ve bütün dinleyicilere iyi günler diliyorum. Lütfen bize destek olun. Bizi acımayın. Bize yol gösterin, bize acımayın. Sadece yardımcı olun, önümüzdeki engelleri kaldırın.
İyi şanslar.
Biz acınacak değiliz.
Evet.
Biz sizden biriyiz.
Evet.
Böyle dargın bakışacağız. Sen bir tebessüm et, ben güleceğim. Hep böyle dargın bakışacağız. Sen bir tebessüm et, ben güleceğim. Hep böyle kırgın mı konuşacağız? Sen damla ol, ben çözüleceğim. Hep böyle kırgın mı konuşacağız? Sen damla ol, ben çözüleceğim. Sabrım bitiyor, yorulacağım. Sen bir adım at, ben koşacağım. Yeter ki sen çağla, ben coşacağım. Sen bir adım at, ben koşacağım. Yeter ki sen çağla, ben coşacağım.
Yasalar engel değil.
Sevgili dinleyiciler, avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün bugün bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hep hafta başlıyor diye söylüyoruz, yarın etkinlikler var. İzin verirseniz bir tanesini paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyiciler, Yalova'da İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce Sakatlar Haftası çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerde 15 Mayıs Salı günü saat 13.30'da Atatürk Anıtı önünde zihinsel özürlü çocuklar folklor gösterilerini sergileyecekler. 18 Mayıs Cuma günü ise gündüz saatlerinde Cevdet Aydın Parkı önünde tanıtım amaçlı standlar oluşturulup aynı gün saat 18'de şair, yazar, kişisel gelişim uzmanı Sayın Asım Yekeler'in konuşmacı olarak katılacağı Mutlu Olmanın Yolları konulu konferans sunulacak. Yalova'daki dinleyicilerimize duyuruyoruz, katılımlarını istiyoruz ve işte sorularla başlıyoruz yine Sayın Tüzün, her hafta olduğu gibi.
Peki efendim, buyursunlar.
Kayseri'den Duran Şimşek aramış, görme engelli bir yetişkin bakım ücretinden yararlanabilir mi diye soruyor Sayın Şimşek.
Şimdi bu görme engellimiz, görmelisinin dışında yaşamını sürdürmesi için herhangi bir engeli yoksa bakım ücretinden yararlanamaz. Herhangi bir geliri yoksa ancak özürlü aile alabilir.
Evet. Mersin'den bir başka dinleyicimiz aramış ama telefon numaramızı hemen hatırlatalım. 444-2401 yayın süresince arayabilirsiniz. 232 İzmir'in alan kodu. Sayın Ali Tek diyor ki, görme engelliyim, üzerimde bulunan tarlayı devredersem herhangi bir ücretten muaf olur muyum?
Hayır. Alım satım, bağış vesaire yollarla bir taşınmazın bir başkasının naklini gerektiren işlemlerde alıcı ve satıcı kanunda gösterilen harçları ödemekle yükümlü.
Sohbetimize başlamadan bir etkinlik daha paylaşalım. İzmir'de 10-13 Mayıs 2007 tarihleri arasında İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği'nce 5. Türkiye İşitme Engelliler Sanat ve Kültür Festivali düzenlenecek. 10 Mayıs Perşembe günü saat 13.30-19 arasında Gündoğdu Meydanı'nda açılacak kermes ve resim sergilerini gezebilir. Çeşitli illerden gelen engelli grupların halk oyunları gösterilerini izleyebilirsiniz. 12 Mayıs Cumartesi günü Narlıdere Emekli Sandığı Huzurevi Tiyatro Salonu'nda, 13 Mayıs Pazar günü de Güzelyalı Kültür Merkezi'nde 12.30-16 saatleri arasında sergilenecek tiyatro oyunlarını ve dans gösterilerini ücretsiz olarak seyredebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Özürlü kimlik kartı ve başka?
Bu veri tabanının tespiti, özürler veri tabanının tespitini bugün konuşacağız.
Evet sevgili.
Efendim bu arada hafta İzmir'de, Engelliler Haftası İzmir'de tüm yoğunluğuyla yaşanacak. Kutlanacak lafı bazı arkadaşlar tarafından pek kullanılmıyor. Çünkü henüz herhangi bir şey, pek az şeyler elde ettik. Neyi kutluyoruz sorusu da zaman zaman çıkıyor karşımıza. Hı hı. Onu da bir tarafa yok saymıyoruz bu düşünceyi. Ama bir hafta olarak karşımızda, bu anlamda hafta içinde değişik dernekler, örgütler, kamu ve özel kuruluşlar hafta içinde bilinçlendirme adına bir takım etkinliklerde bulunacak. Lütfen engelliler dilin yanı sıra engelli yakınları, engelli dostları da oraya gitsinler. Bir kere daha kendilerini tanıma şansı bulsunlar. Bakın çiziyorum bu sözcüğü. Bir kere daha kendimizi tanıma şansımızı yakalayalım o etkinliklere katılmak suretiyle. Şimdi bütün bunlar duyurduktan sonra özürlü kimlik kartı ve şimdi 2005 yılının 30 Ekim'inde yayımlanan yönetmeliğe göre de özürlü veri tabanı oluşturulması ve özürlülükle ilgili bilgilerin nüfus kayıtlarına işlenmesi konusunu konuşacağız. Efendim 1998 yılında 571 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre Başbakanlık Özürlüler İdaresi kişilere özürlü kimlik kartı veriyordu. Bu özürlü kimlik kartıyla sağlanan neydi? Özürlülere sağlanan hakların bu kişilere getirilmesini sağlamaktadır. Bu bir belgeydi. Bu belgeye dayanarak özürlüye dar da olsa getirilen haklar kanıtlanıyordu. Ben özürlüyüm, işte kartım. Bu haktan beni mahrum etmeyin gibi bir şeydi. Bu özürlü kartları halen geçerli. Elinde tutanlar bunlardan yararlanacak. Ama 2005 yılındaki veri tabanı oluşturma yolundaki nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, özürlülüklerin işlenmesi de gündeme geldi. Şimdi burada yapılacak iş şu. Özürlü kişi sağlık raporunu alacak. Bulunduğu ilin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuracak. Burada ne isteniyor? Sağlık raporu ya da onaylanmış sağlık raporu. Nüfus cüzdanı ve yanında da nüfus cüzdanı fotokopisi olacak. Buraya başvuracak. Burada bir bilgi formu dolduruluyor. Birkaç sayfadan ibaret. Fakat gerçekten özürlünün sosyal yaşamı, mesleği, eğitim durumu, medeni hali, özür grubu, oranı hepsi bu formlara dolduruluyor. Bu bilgi formların doldurulduktan sonra Başbakanlık Özürlüler İdaresi, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu yoluyla da bu bilgiler Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderiliyor ve merkezi nüfus sisteminde işleniyor bunlar. Böylece özürlülerin veri tabanı oluşuyor. Bu çok önemli bir olaydır. Bu sıradan bir olay değildir. Devlet bu veri tabanı sayesinde ne kadar özürlüsü var, hangi alanda özürlüdür, ne kadarı çalışıyor, eğitim durumu nedir, hangi hastalıklarla mı geçmiştir bu, birçok sosyal ve istatistiksel sonuçlar elde edecektir. Ona göre yatırımlarını yapacaktır, ona göre okullarını açacaktır, ona göre yollarını yapacaktır. Yani çok yönlü bir fayda sağlayacaktır bu çalışma. Bu bakımdan diğer bütün özürlü arkadaşlarımızın, özürlülerin bu yolda veri tabanı oluşmasında, katkıda bulunmasında büyük yarar vardır.
Evet, hatta bunun takibini yapmaları da çok önemli kendileri açısından.
Dönecek, sonuçları kendisine dönecektir ya da dönmesini isteyeceğiz. Evet. İstatistikler, sonuçlar çıkacak ve biz bundan yararlanacağız. Burada şunu söyleyeyim. Nüfus kaydına kişinin özürlü olup olmadığını işlenmesini istemek kendi hakkıdır. Kimse onu zorla senin nüfus kaydına ben işleyeceğim değil mi? Ama veri tabanı oluşur ayrı konu. Nüfusuna işletmek isterse işletmeyebilecektir. Rencide olabilir düşüncesiyle. Özürlü kimlik kartını kullanır. Eğer onu kaybetmişse bundan böyle bu kart çıkartılmıyor. Sağlık raporuyla aynı hizmeti görecektir. Sağlık raporunu gösterecek ilgili kurumlara ve özürlü olarak nelerden yararlanmak istiyorsa bundan yararlanacak.
Evet. 444-2401 telefon numaramız sevgili dinleyiciler. Yayın sırasında bizi arayabilir, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. 232 İzmir'in alan kodu. Devam ediyoruz Sayın Tüzün.
Şimdi efendim zaman dar olunca ben bu konuyu daha da şey yaptım. Biraz daha kısaltarak anlattım. Ama özünü bu yolla aktardık. Bu veri tabanları sayesinde şimdi dünyada geçen programlarda Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi'nden söz etmiştik. Ve orada engellilere birçok hakların tanındığından söz ettik. Mimarlıktan, yolların yapımından, istihdamdan, korumalı iş yerlerinden ama bu noktaya nasıl varılıyor? Az önce söylediğim veri tabanlarından. Bir devlet bilmek durumunda ne kadar özürlüsü var? Bakınız eğitim yetersiz diyoruz. 4/10 devlet gayri safi milli hasılanın 4/10 özürlüğe ayrılıyor. Bu çok küçük bir miktardır. Bu istatistikler sonuçlar elde edildiğinde hala devletler, hala kamu kurumları bütçenin çok az bir kısmını, gayri safi milli hasılanın çok az bir kısmını ödemeye devam ederse o zaman diyoruz ki bakın bu kadar özürlü var, bu veri tabanlarında ortaya çıktı, bu kadar işsiz var, bu kadar çalışmayan var, o zaman lütfen bu kaynakları bizim için harcayın diyebilecektir örgütler. Bu arada şunu söyleyelim, demin de söylüyoruz, bu engelliler haftası ve diğer olaylarda lütfen özürlü yakınları olaya sahip çıksınlar. Az önceki Sakatlar Federasyonu Başkanı arkadaşımız Şükrü Bey'in çağrılarına katılmamak mümkün değil. Mutlaka örgütlenmek, mutlaka bilinçlenmek için yapılacak ilk iştir. Bu örgütler yoluyla taleplerde bulunmak, talebe muhatap kurumlar açısından daha etkili sonuçlar doğuracaktır.
Evet, bir böyle bir çalışma yürüten bir kent var. Hatta engelli dostu kent olarak ilan edilmiş. Ne Muğla güzel, Sakatlar Haftası nedeniyle valilikçe 10-11 Mayıs tarihleri arasında Muğla kent merkezinde festival havasına geçecek bir engelliler şenliği düzenleniyor. Ayrıca İşkur'un organizasyonuyla da özürlülerin istihdamını sağlamak amacıyla özürlü ve istihdam fuarı gerçekleştirilecek. 10 Mayıs Perşembe günü Muğla Kapalı Spor Salonu'nda açılacak olan fuarda iş görüşmelerine ve panellere yer verilecek. Darısı diğer kentlerin değil başına diyelim.
Bunlar bilinçlendirme adına yapılan güzel etkinlikler. Bunların mutlaka sayısı artmasını diliyoruz tabii.
Mutlaka. Sevgili dinleyicilerimiz sorularınız için bizi hafta içinde 411-42-69 numaralı telefonumuzdan arayabilirsiniz. 232 İzmir'in alan kodu. Elektronik posta yoluyla da ulaşabiliyorsunuz. engellikosu@trt.net.tr ve bir diğer internet adresimizi yineleyelim. www.tsd.org.tr. Teşekkür ediyoruz. Bu hafta bizimle birlikte olduğunuz için Sayın Cafer Tüzün yine karşılaşmak dileğiyle. Haftaya daha iyi bir ders çalışacağız değil mi?
Değil efendim.
Öyle gözüküyor.
Sorunlar ne kadar varsa biz onları çözümlemeye, burada dostlarımıza aktarmaya
gayret ederiz. Sizsiniz. Engel sizsiniz. Engelsizsiniz.
Ben biyonik adamım demişti. Metalik tıkırtılar çıkararak yanımıza yaklaşırken. 9-10 yaşlarında anca vardık. Komik bulup gülenler olmuştu aramızda ama karşı çıkan hiç olmadı ve adı biyonik kaldı. Geçirdiği çocuk felci yüzünden her iki bacağı da hareket kabiliyetinin büyük bir bölümünü yitirmiş. Bu yüzden de bacaklarına dıştan metal destekler takılmıştı. Yani biyonikliği buradan geliyordu. Güçlükle yürürken metalik tıkırtılar çıkarıyor. Oturup kalkarken de eklemlerdeki mekanizmaları çoğu zaman elleriyle açıp kapatması gerekiyordu. Ama halinden memnundu. Hem de fazlasıyla. Çok çok fazlasıyla. Öyle ki bazı zamanlar bazılarımıza rahatsızlık verecek kadar. Çünkü durumunu giderek bir üstünlük olarak görmeye başlamış ve buna kendini iyice kaptırmıştı. Çocuktuk ama yine de anlıyorduk onu. Böyle mutlu olduğunu, kendisini böyle avuttuğunu, her nasılsa kavruyorduk. Bu yüzden şikayetlerimizi ve duyduğumuz rahatsızlığı o yanımızdayken asla dile getirmiyorduk. Olduk olmadık yerde, durun, bana bırakın diyerek ortaya atılırdı. Bir keresinde top oynadığımız arsanın kıyısına bir kamyon moloz boşaltırken irice bir kaya parçası yuvarlanıp futbol sahamızın ortasına kadar gelmişti. Hemen bana bırakın diye atıldı. Halbuki 4-5 kişi bir araya gelip kolayca kenara yuvarlayabilirdik kayayı ve onun bunu yapmasının, hatta onun gibi 10 kişinin bir araya gelip yapmasının olanağı bile yoktu. Çaresiz çekildik kenara. Dakikalarca uğraştıktan sonra, bu çok ağır, siz ellemeyin ama, ben sonra hallederim, dedi ve gitti. Birkaç gün kaya orada öylece durdu. Bu durumdan yakınanlar oldu aramızda. Ama onun yanında bunu dile getirmedik. Kayayı kendimiz kaldırmaya da yeltenmedik. Çünkü bu da onu kırabilirdi. Oyunlarımızı kayanın uzağında oynadık. Kaya yerinden kalkana kadar. Evet, bir sabah geldiğimizde kaya yerinde yoktu. Yanımıza geldiğinde, hallettim işte, dedi kasılarak. Nasıl yaptığını sormadık. Çünkü az çok tahmin ediyorduk. Sonradan da öğrendik zaten. Arsanın iki sokak ilerisinde birçok işçinin çalıştığı büyükçe bir inşaat vardı. İşçilerin şefini rica etmiş. Yo, emretmiş demek daha doğru. Ya belki biraz da tehdit. Zaten o kayayı ve molozları arsamıza getiren kamyon onlara ait. Yine bir gün komşumuz Saadet teyzeye kömür gelmişti. Bahçesindeki kömürleri taşımamız için bizi çağırdı. O yine hemen bana bırakın, ben hallederim diyerek atıldı. Çaresiz bıraktık. Oysa yarım ton kömürü hep birlikte en çok bir saat içinde taşırdık. Gün boyunca kan ter içinde uğraştı. Kömürleri taşımayı bitirdiğinde ise hava çoktan kararmıştı. Ne yapalım? O böyleydi işte. Ta ki ilkokulu bitirip ortaokula başlayana kadar. O zamanlar şimdiki gibi 8 yıllık zorunlu eğitim yoktu. 5 yıllık ilkokuldan sonra 3 yıllık ortaokula gidilirdi. Okulda ilk haftamızdı. Ve ilk beden eğitimi dersi için eşofmanlarımızı giymiş, üst sınıfların bize tarif ettiği gibi okul bahçesinde yan yana sıraya girmiş, sertliğiyle tanınan öğretmenimizi bekliyorduk. Az sonra öğretmenimiz okul binasından çıktı, çevik adımlarla karşımıza geldi. "Günaydın arkadaşlar!" diye gürledi. Hep birlikte "Sağ ol!" dedik. Beğenmemiş olmalı ki tekrar gürledi. "Günaydın arkadaşlar!" Biz de gürlemeye çalıştık ama neyse ki burun kıvırarak da olsa kabul etti bu sefer yanıtımızı ve sol baştan başlayarak gözleriyle hepimizi tararken bir yandan da "Arkadaşlar, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." diyerek ilk konuşmasına başladı. Başladı ama 6. sırada taraması ve konuşması takılıp kaldı. Bionik oradaydı. Hani zaman dondu derler ya, herhalde böyle bir şey olmalı. Saatler sonra diyeceğim ama herhalde saniyeler sonra olmalı. Kaşlarını çattı, çenesini sağdan yukarıya doğru kaldırdı, omuz kaslarını gerdirerek dikildi ve ağır ağır Bionik'e yaklaştı. "Ne işin var senin burada?" diye gürleyerek sordu. Ne Bionik'ten ne de sınıftan çıt çıkmadı. Sanırım hafif bir pişmanlık yaşamış olmalı ki derin bir nefes alarak
Engellilerin beden eğitimi dersine katılmamaya hakları var. İstersen yarın raporunu getir, odama bırak, dedi. Ve arkasını dönüp yerine doğru giderken de ekledi. Ha, bu ders engellilere göre değil. Ondan sonra olanları ve o dersin nasıl geçtiğini inanın hiç hatırlamıyorum. Hani film koptu derler ya, bu da öyle bir şey olmalı. Biyonik mi? Onun için dünyası yıkıldı demek bile yetersiz. Bitti, tükendi, yıkıldı, mahvoldu, eridi, yok oldu. Hepsi ve daha fazlasını anlatacak bir sözcük var mı? Ve olan oldu. Evine kapandı. Defalarca görmeye gittik ama çıkmadı. Ve günler günleri kovaladı. Beden eğitimi dersine bir gün kala aklıma bir fikir geldi. Heyecanla sınıf arkadaşlarımı topladım ve anlattım. Ertesi gün okul bahçesinde beden eğitimi dersi için yan yana dizilerek sıraya girdik. Az sonra beden eğitimi öğretmenimiz okul binasından çıktı. Yine çevik adımlarla karşımıza geldi. Eminim bu sefer de onun için film koptu. Çünkü başını kaldırıp bize baktığında önce ağzı hafifçe aralandı. Sonra da yüz hatları yavaş yavaş yere doğru yöneldi. Ve öylece donup kaldı. Çünkü karşısındaki tüm sınıf biyonikti. Mahallemizdeki inşaattan bulduğumuz tel ve demirlerle hepimiz ayaklarımıza biyoniğin desteklerinin benzerlerini yapmış ve öyle çıkmıştık karşısına. Evet, öğretmenler de bazen hata yapabilirler. Böyle dedi. Öğretmenler de bazen hata yapabilirler. O akşam biyoniği evinde görmeye gitti. Ve biyonik aramıza tekrar döndü. Ertesi sabah hepimizden önce okula gelmiş, bizi okulun kapısında karşılamıştı. Neşe içinde kucaklaştık, hepimiz mutluyduk. Yine her şey eskisi gibi olacaktı. Yo, hayır, eskisi gibi olmadı. Olmayacağını ilk heyecanımız geçtikten hemen sonra anladık zaten. Hepimize o güne kadar hiç bakmadığı bir ışıltıyla bakarak dedi ki, sabah gelirken Saadet teyzeyi gördüm. Bugün evine kömür gelecekmiş. Okuldan sonra taşımasına yardım etmemizi istedi. Hallederiz değil mi? Hep birlikte hallederiz biyonik dedik. Hallederiz.
Ufuk Baltacı'nın sözcükleri öykü oldu, bir düş oldu Gürol Tombul'un sesinde sevgili dinleyiciler.
Solsam ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Sayılmasam, kaç olsam, topraktaki güç olsam, aptal gibi suç olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar olsam, gök göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın?
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Programla yaklaşık 4,5 aydır birlikteyiz. 2007'nin bitmesine az kaldı. Gülüyorsunuz değil mi? Oysa zaman o kadar çabuk geçiyor ki. Kaleminizin ucu kırılsa bile üşenmeyin, ertelemeyin ve yazın bize. Unutmayın 411-42-69 hafta içi arayabileceğiniz telefon numaramız. 232 İzmir'in alan kodu hala değişmedi. Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Fethi Gürbüz, programı sunan İffet Diler. Biz size engel olmayalım. Telaşınız çoktur. Engelli Kosu @trt.net.tr. Hoşça kalın.
Engelli Koşu. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.